Ayrım 18. Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig, sayfa 179. Zorbalık vicdanı yeniyor. Despot bir din liderine karşı bundan daha kararlı bir üsluba sahip bir tartışma yazısı nadiren kaleme alınmıştır. Castellio'nun Contra Libellium Calvenesi kadar tutkulu, aydınlatıcı, güce sahip bir yazı belki de hiç yazılmamıştır. Bu yazı gerçekliği ve berraklığıyla dönemin en umursamaz kişilerine bile Cenevre'deki fikir engizisyonuna karşı zamanında önlem alınmadığı takdirde Protestanlığın ve bunun da ötesinde Avrupa ruhunun itip gideceğini anlatabilmeliydi. Castellio'nun Serveto vakasıyla ilgili olarak gösterdiği kusursuz kanıtlardan sonra yeryüzünde mevcut bütün olasılık hesapları uyarınca bütün ahlak dünyasının kınama kararına oy birliğiyle imza atması beklenirdi. Böyle bir kavgada, böyle birinin eline düşmüş, yerlere serilmiş bir kişiye ebediyen yenilmiş gözüyle bakılır, Castellio'nun manifestosunun Calvin'in uzlaşılmaz dogmacılığına vurulmuş, öldürücü bir darbe olduğu düşünülürdü. Fakat gerçekte hiçbir şey olmaz. Castellio'nun göz kamaştırıcı polemik yazısı ve o muhteşem hoşgörü çağrısı gerçek dünyada en küçük bir etki yaratmaz. Hem de çok basit ama çok acımasız bir nedenle. Contra Libellium Calvene basılma imkanını bulamaz. Kitabın basımı dünyanın vicdanını silkeleyemeden Calvin'in talimatıyla sansür tarafından durdurulmuştur. Son anda kopyalar baskıya hazırlanmışken, Basel'in en güvenilir çevrelerinde elden ele dolaşırken, Cenevreli muktedirler besledikleri adamlar sayesinde Castellio'nun otoritelerine karşı hayati tehlike arz eden bir saldırıya hazırlandığının kokusunu alır ve derhal harekete geçerler. Böyle durumlarda bireye karşı devlet örgütünün güce dayalı üstünlüğü kendini korkunç bir biçimde gösterir. Farklı düşünen birini feci işkenceler içinde yakmak gibi insanlık dışı bir eylemi gerçekleştirmiş olan Calvin, taraflı bir sansür sayesinde hiçbir engelle karşılaşmaksızın cürmünü savunma imkanını bulur, öte yandan insanlık adına bunu protesto etmek isteyen Castellio'dan söz hakkı esirgenir. Gerçi Basel şehrinin özgür bir yurttaşına, bir üniversite hocasına edebi bir polemiğe girmeyi yasaklaması için bir neden yoktur. Ama taktikte ve eylemde her daim usta olan Calvin, kıvrak bir şekilde politika kaldırıcını devreye sokar. Durum sanki diplomatik bir meseleymiş gibi dizginlenir. Bireysel olarak Calvin değil, şehir olarak Cenevre öğretiye karşı saldırılarda bulunulduğu gerekçesiyle resmen şikayette bulunur. Basel Şehir Meclisi ve Basel Üniversitesi böylece sevimsiz bir tercihle karşı karşıya kalır. Ya bağımsız bir yazarın hakkını çiğneyecektir ya da güçlü bir federal şehirle diplomatik bir uyuşmazlığa düşecektir. Her zaman olduğu gibi siyasetin gücü ahlaka galebe çalacaktır. Meclis üyesi beyler tek kişiyi feda etmeyi tercih ederek koyu dogmatik nitelikte olmayan yazılara yayımlama yasağı getirirler. Böylece Castellio'nun Contra Libellium Calvene metninin yayımlanması engellenmiş olur. Calvin de artık sevinç çığlıkları atabilir. Arkamızdan havlayan köpeklerin bizi artık ısıramayacak olması ne şans! Serveto'nun yakılarak susturulduğu gibi Castellio da sansürle susturulmuştur. Otorite terör sayesinde bir kez daha kurtulmuştur. Castellio'nun savaş için kalkan eli böğründe kalmıştır. Yazar artık yazamayacaktır ve işin daha da haksız, daha da acımasız olan yanı, zafer kazanan karşıtları katmerlenmiş öfkeleriyle saldırıya geçerlerken o kendini savunamayacaktır. Contra Libellium Calvene'nin basılıp yayımlanması için neredeyse bir yüzyıl geçecektir. Castellio'nun tez yazısında yer alan kehanet ifadeleri korkunç bir şekilde gerçek olmuştur. Kendin tahammül edemeyeceğin şeyleri neden başkalarına yapıyorsun? Burada dini konularla ilgili bir dava sürdürüyoruz. Neden ağzımızı kapatıyorsun? Heyhat, terör karşısında ne hukuk vardır ne de yargıç. Bir yerde zorbalık egemen oldu mu bir kez, yenik düşene itiraz hakkı verilmez. Orada ilk, aynı zamanda son merci terör olur. Castelio acılı bir tevekkül içinde alçak gönüllülükle haksızlığa katlanmak zorundadır. Lakin zorbalığın düşünceyi yendiği her seferinde teselli veren şey, yenik düşenin kendisini yenen zorbalığa karşı beslediği güçlü hoşgörüdür. Sözleriniz ve silahlarınız, hayalini kurduğunuz despotluğa hizmet etmektedir. Ruhani değil, fani hakimiyet üzerine kurulu, Tanrı sevgisine değil, zorlamaya dayanan türde bir despotluğa. Ama ben sizin kudretinize ve silahlarınıza gıpta etmiyorum. Benim başka silahlarım var. Hakikat, masumiyet duygusu ve bana yardım edecek, benden lütfunu esirgemeyecek olan Tanrı'nın adı. Hakikat, dünya dediğimiz kör gözlü yargıçtan bir süreliğine gizlense de ona kimsenin hükmü geçmez. İsa'yı öldürmüş bir dünyanın yargısını bir yana bırakalım, sadece şiddet uygulayanların davalarının kazanıldığı mahkemelerine de aldırmayalım. Tanrı'nın gerçek imparatorluğu bu dünya değildir. Terör bir kez daha haklılığını ispat etmiştir. Daha acıklısı, Calvin'in o berbat eylemi yüzünden dış ülkelerdeki gücü sarsılmamış, şaşılacak biçimde artmıştır. Zira tarih sayfalarında anlatılan o dindar ahlakı ve dokunaklı hakkaniyeti tarih sayfalarında aramak beyhudedir. Şunu kabul etmek gerekir ki tarih, dünya tininin bu fani gölgesi ahlaka ne uygun ne de aykırı davranır. Ne kötü eylemleri cezalandırır ne de iyilerini ödüllendirir. Sonuç olarak hakkaniyete değil zorbalığa dayandığı için üstünlüğü çoğu kez güçlü insanlara bağışlar ve engellenemez cüretkarlıklar, hunharca kararlar, faillerinin ve suçlularının zarar değil kazanç hanesine yazılır. Calvin de sertliği yolunda saldırıya geçmiştir. Görmüştür ki ona ancak tek şey kurtarabilir. Daha fazla sertlik, daha pervasızca zorbalık. Yürürlükte olan hep aynı kanundur. Bir kez zora başvuran buna devam etmek zorundadır. Teröre bir kez bulaşanın onu artırmaktan başka çıkar yolu yoktur. Calvin'in Serveto davası esnasında ve sonrasında karşılaştığı muhalefet, onun karşı tarafı yasalara uygun olarak ezilmenin ve yıldırılmanın otoriter egemenliğini korumak için yeterli bir yöntem olmadığı yönündeki fikrini pekiştirmiştir. İktidarını güvence altına almanın tek yolu sadece mutlakiyettir. Her tür muhalefetin mutlak olarak ortadan kaldırılmasıdır. Calvin başlangıçta Cenevre Meclisi'ndeki cumhuriyetçi azınlığı yasal yollardan, seçim düzenini el altından kendi lehine değiştirmek yoluyla etkisiz kılmakla yetinmiştir. Meclisin her oturumunda Fransa'dan gelen ona maddi manevi bağlı yeni protestan mülteciler Cenevre yurttaşı yapılmış, böylece seçmen listelerine alınmıştır. Bu suretle meclisin oyları ve görüşü yavaş yavaş onun lehine dönmüştür. Bütün memurluklara gözü kapalı itaat eden kişiler kaydırılmış ve eski cumhuriyetçi soylular tümüyle dışlanmıştır. Ancak bu sistemli yabancılaştırma eğilimi yurtsever Cenevrelilerin gözünden kaçmaz. Cenevre'nin özgürlüğü için kanlarını akıtmış olan demokratlar geç, çok geç kalmış olarak huzursuzlanır. Eski bağımsızlıklarından arta kalan son şeyleri püritenlerin egemenlik sevdasından nasıl koruyacaklarını görüşmek üzere gizli toplantılar yaparlar. Sinirler giderek daha fazla gerilir. Sokaklarda yerlilerle göçmenler arasında sık sık şiddetli kavgalar çıkar. Sonunda aslında tamamen masum bir sokak kavgasında topu topu iki kişi taşla yaralanır. Lakin Calvin'de böyle bir bahane beklemektedir. Uzun zamandan beri planladığı, gücünün mutlaklığını güvence altına alacak devlet darbesini yaşama geçirebilecektir nihayet. Bu ufak sokak arbedesi, Tanrı'nın inayetiyle boşa çıkarılmış. Bu tür uygulamaların en itici yanı, yalancıktan ahlak ve dindarlığa göz kırpmalarıdır. Korkunç bir komplo olarak şişirilecektir. Bu kenar mahalle dalaşıyla hiç ilgisi olmayan cumhuriyetçi tarafın liderleri apansız tutuklanır ve o kadar zalimane işkenceler görürler ki ifadelerinde diktatörün kendi amaçları yolunda yararlanabileceği her şeyi söylerler. Sözde bir Aziz Bartolomeus yortusu kıyımı planlanmaktadır. 24 Ağustos 1572'de Paris'te Katoliklerin Fransız Protestanlarına uyguladığı kıyım. Çevirenin notu. Calvin ve yandaşları katledilecektir ve şehre yabancı ülkelerden askeri birlikler sokulacaktır. Planlanan isyana ve hazırlığı yapılan vatan hainliğine dair feci işkencelerde zorla alınan bu itiraflar üzerine cellat nihayet işe koyulur. Herkes, Calvin'e en küçük bir muhalefette bulunmamış olanlar bile zamanında kaçamamışlarsa eğer idam edilir. Cenevre tek bir gecede sadece Calvincilerin olduğu bir şehir haline gelir. Cenevreli muhaliflerini radikal bir biçimde süpürüp attığı bu kusursuz zaferinin ardından sorunlarından tümüyle kurtulan Calvin'in daha hoşgörülü davranması beklenebilir. Ama biliriz ki Tukiyides'ten, Hexenophon ve Plutarch'tan bu yana oligarşi önderleri zafer kazandıktan sonra her seferinde daha da tahammülsüzleşir. Bütün despotların trajedisi politik açıdan etkisizleştirildikten ve seslerini kestikten sonra bile bağımsız insanlardan hala korkmalarıdır. Onların susmaları, susmak zorunda kalmaları yetmez. Evet demedikleri, başlarını eğmedikleri, dalkavuklar ve hizmetkarlar sürüsüne katılmadıkları için varlıklarını hala sürdürmeleri onlar için bir kızgınlık sebebidir. Dolayısıyla bu acımasız devlet darbesiyle bütün politik asımlarını yok etmesinin ardından geriye sadece bir kişi, şu ahlaklı kişi kalınca Calvin bütün mücadele hırsını katmerlenmiş bir şiddetle özellikle o bir kişiye, Sebastian Castellio'ya yöneltir. Bu saldırının tek zor yanı o barışçıl bilgini kışkırtıp güven içinde olduğu suskunluğundan dışarı çekmektir. Zira Castellio kendi adına açık kavgalardan bıkmıştır. Hümanistler ve Erasmus mizaçlı kişiler sürek savaşçıları değildir. Tarafgir kişilerin fanatik ısrarları ve dinden dönenleri avlama inatları entelektüel insanların gözünde fazla bir değer taşımaz. Onlar inançlarını bir kere kabul ederler, görüşlerini bir kez açıkladıktan sonra bunun yegane doğru ve geçerli görüş olduğuna dair propaganda yaparak dünyayı tekrar tekrar ikna etmeye kalkışmayı gereksiz bulurlar. Castellio, Serveto meselesinde söyleyeceğini söylemiştir. Bütün tehlikelere inat, mazlumların savunmasını üstlenmiş ve vicdana saldıran zorbalığa yaşadığı çağda başka herhangi bir kişiden daha kararlı bir biçimde karşı çıkmıştır. Ama dönemi onun bu özgürlük söylemine karşıdır. Belli bir süre için zorbalığın galip geldiğini fark etmiştir. Bu yüzden de hoşgörüyle hoşgörüsüzlük arasındaki büyük çatışmayı yeniden başlatabileceği bir ortamı sessizce beklemeye karar verir. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır ama inancından asla sapmadan işine gücüne döner. Üniversite nihayet onu öğretim üyeliğine atamış, hayatına adadığı iki dilli İncil çevirisinin nihayet sonuna yaklaşmıştır. Söz silahı elinden alındıktan sonra 1555 ve 1556 yıllarında Castellio bir araştırmacı olarak tamamen suskun kalır. Oysa Calvin ve Cenevreliler casusları aracılığıyla Castellio'nun üniversitede insancıl görüşlerini dar bir çevre içinde savunmakta olduğunu bilirler. Yazan eli bağlanmış olsa da ağzının kapatılmasına izin vermemektedir ve hoşgörüsüzlüğün haçlıları infial içinde onun o nefret ettikleri hoşgörü taleplerinin ve kader öğretisine karşı ileri sürdüğü savların öğrenciler arasında gitgide daha fazla kabul gördüğünü fark ederler. Ahlaklı bir kimse salt varlığıyla bile etkileyici olur. Çünkü varlığı etrafında ikna edici bir hava yaratır. Görünürde dar bir çevreyle sınırlı kalsa da bu içsel etki dalgaların hareketi gibi fark edilmeksizin ve durmaksızın daha uzaklara yayılır. Castellio tehlikeli olmayı sürdürdüğüne ve boyun eğmek gibi bir niyet taşımadığına göre geç kalınmadan etkisiz hale getirilmelidir. Onu tekrar sapkınlık kavgasına çekmek üzere birçok hileye başvurularak bir tuzak kurulur ve üniversitedeki arkadaşlarından biri kışkırtıcı ajan görevine talip olur. son derece dostça bir mektup yazarak ondan sadece kuramsal bir araştırma söz konusuymuş gibi kader öğretisine ilişkin görüşlerini açıklamasını ister. Castellio, dinleyiciye açık bir tartışmaya hazır olduğunu söyler. Lakin daha ilk sözlerinde dinleyicilerden biri aniden ayağa kalkar ve onu sapkınlıkla suçlar. Castellio maksadı derhal anlar. Kurulan tuzağa düşüp tezini savunmak yerine, zira o zaman itham edilmek için yeterince malzeme vermiş olacaktır, tartışmayı keser ve üniversitedeki arkadaşları da ona karşı her tür müdahaleyi önler. Heyhat, Cenevre öyle kolay kolay pes etmez. Bu sinsice numara başarısız kalınca acilen yöntem değiştirirler. Castellio tartışmaya yanaşmadığı için bu kez onu dedikodularla, hicivlerle kışkırtmaya çalışırlar. İncil çevirisini alaya alırlar. Anonim küfürlerden, broşürlerden onu sorumlu tutarlar. Dört bir yana menfur iftiralar savururlar. Sanki bir işaret verilmiş gibi bir anda her taraftan fırtınalar estirirler. Oysa bu arada tarafsız kişiler, özellikle de bu işgüzarlıklar sebebiyle özgürce konuşmaktan men edilmiş bu büyük ve gerçekten inançlı bilginin doğrudan doğruya bedenine ve canına kastedildiğini fark ederler. Özellikle de zulmün bu fesat tutumu, zulme uğrayan kişiye her taraftan dost kazandırır. Ve Alman reformunun atası Melanchthon, hiç beklenmedik biçimde meydan okurcasına Castellio'nun yanında yer alır ansızın. Yaşamın anlamını barışmakta değil, kavgada arayanların nafile gayretleri Erasmus gibi ona da itici gelmektedir. Hemen Sebastian Castellio'ya bir mektup yazar. Şimdiye kadar sana yazmadım çünkü ağırlığı altında kaldığım yoğun ve sevimsiz uğraşlarımın arasında aslında çok hoşuma gidebilecek olan bu tür bir mektuplaşmaya pek vakit kalmıyordu. Beni bundan alıkoyan bir başka sebep de kendini bilgelik ve erdem dostu gibi gösterenlerin kendi aralarındaki korkunç yanlış anlamaları görüp müthiş bir teessüre kapılmış olmamdır. Oysa seni yazma üslubundan dolayı her zaman takdir etmişimdir ve bu mektubumun seni onayladığımın ve sana karşı kalpten sempatimin kanıtı olmasını diliyorum. Dilerim sonsuz bir dostlukla bağlı kalırız. Sen sadece fikir ayrılıklarından değil, bazı hakikat dostlarının zalim nefretinden dolayı da müşteki olmakla şahsen devamlı hissettiğim acıyı çoğaltmaktasın. Masalda devlerin titanların kanından doğduğu anlatılır. Keşişlerin ektiklerinden de saraylar, aileler, halklar üzerinde hükümran olmaya çalışan ve bilginler tarafından engellendiklerine inanan yeni sofistler yetişmekte. Ama Tanrı sürüsünün geri kalanını korumaya kadirdir. Bu yüzden bizler değiştiremeyeceğimiz şeylere bilgelikle sabretmek zorundayız. Benim için yaşlılık, acılarımın hafiflemesi anlamına geliyor. Kısa zamanda göklerin kilisesine intikal etmeyi ümit ediyorum. Kiliseyi sırtından ve dibinden sarsan şiddetli fırtınalardan çok uzaklara. Eğer sağ kalırsam seninle çok şey konuşmak isterim. Elveda. Castellio'yu koruma amacı taşıyan bu mektup derhal kopyalanarak elden ele dolaştırılır. Aynı zamanda bu büyük bilgini böyle anlamsızca takip etmekten vazgeçmesi için bir uyarı olarak Calvin'e de ulaştırılır. Ve Melanchthon'un bu takdirkar sözleri hümanist dünya çevrelerinde gerçekten de müthiş bir etki yaratır. Calvin'in en yakın dostları bile barış için ısrar ederler. Bunun üzerine büyük bilgin Bodin, Cenevre'ye şöyle yazar. Melanchthon'un senin bu adamı takip edişindeki kindarlığı nasıl yargıladığını ve senin çelişkilerini onaylamaktan ne kadar uzak olduğunu görebilirsin artık. Bir yanda Castellio'ya ikinci bir iblismiş gibi davranırken, diğer yanda Melanchthon'a bir melekmiş gibi hürmet etmenin gerçekten de bir anlamı olabilir mi bundan böyle? Heyhat, bir bağnaza bir şey öğretilebileceğini ya da onun yumuşatılabileceğini sanmak ne kadar da aldatıcı bir düşüncedir. Melanchthon'un koruyucu mektubu Calvin üzerinde çelişkili ya da belki mantıklı biçimde tam tersi bir etki yaratır. Zira hasmının üstelik bir de iltifat görmesi nefretini arttırmaya yarar sadece. Calvin, savaşkan diktatörlüğü açısından bu tür akıllı pasifistlerin Roma'dan da Aziz Loyola'da Ignacio'dan ve onun cizvitlerinden de daha tehlikeli düşmanlar olduklarını gayet iyi bilir. Zira diğerleri için dogmaya karşı dogma, söze karşı söz, öğretiye karşı öğreti söz konusudur. Oysa burada Castellano'nun özgürlük talebiyle iradesinin ve hareketlerinin temel prensiplerinin bütüncül otorite fikrinin ve dogmatikliğinin anlamının sorgulanmakta olduğunu hissetmektedir. Ve bütün savaşlarda kendi saflarında bekleyen pasifistler en militan düşmandan daha tehlikelidir. Melanchthon'un mektubu dünyanın gözünde Castellano'nun itibarını arttırdığı için Calvin onun adını silmekten başka bir hedefi kabul etmez olur. Esas kavga da o andan itibaren başlamış olur. Süngü süngüye savaş. Burada artık bir imha savaşının söz konusu olduğunun kanıtı Calvin'in şahsen ortaya çıkmasıdır. Serveto olayında sıra son ve nihai darbeye geldiği anda kılıcı eline almak üzere kuklası Nicolas de la Fontaine'i kenara itmiş olduğu gibi bu kez de maşası de Beze'yi kullanmaktan vazgeçer. Mesele artık haklılık ya da haksızlık, İncil ya da yorumu, gerçeklik ya da gerçek dışılık değildir. Daha ötesidir. Castellano'nun işini hızla, kesin kes, sonsuza kadar bitirmektir. Gerçi o sıralar saldırmak için iyi bir fırsat yoktur elinde çünkü Castellano geri çekilmiş, kendini işlerine vermiştir. Bulunamayan sebep suni olarak yaratılır ve nefret edilen kişiyi pataklamak üzere rastgele sopaya sarılınır. Calvin, bahane olarak ajanlarının gezgin bir tüccardan aldığı anonim bir yergi yazısını kullanır. Gerçi Castellano'nun bu yazının müellifi olduğuna dair en ufak bir kanıt yoktur. Ama Cartaginem est adelendam misali Castellano yok edilmelidir. Cartaginem est adelendam, Kartaca yok edilmelidir. 3. Pön Savaşı sırasında Romalı devlet adamı Marcus Porcius Cato'ya, yaşlı Cato, atfedilen bir söz. Çevirenin notu. Ve Calvin, Castellano'nun yazmadığı bu kitabı yazarını çok adice ve çok ağır hakaretlere boğmak için dayanak olarak kullanır. Polemik yazısı Calumnie Nobilionis Jussudam. Bir sefilin iftiraları. Bir teoloğun bir başka teoloğa yazdığı bir kitap değil, taşkın bir öfke patlamasıdır. Castellano, arabacıların bile birbirine edemeyeceği adice hakaret sözcükleriyle bir hırsız, bir alçak, Tanrı'ya küfreden biri olarak anılır. Basel Üniversitesi'nin profesörü Güpe Gündüz, odun çalmakla itham edilir ve nefretin verdiği sarhoşluk içinde hiddet dozu sayfadan sayfaya artan bu yazı, nihayet köpüren bir öfke çığlığıyla sona erer. Tanrı seni yok etsin iblis! Calvin'in bu küfür yazısı, tarafgirlik hırsının belli bir entelektüel seviyeye sahip bir adamı nasıl alçaltabileceğinin ilginç bir örneği sayılabilir. Ama aynı zamanda tutkularına gem vuramadığında bir politikacının politik olmaktan nedenle uzaklaşabileceğine dair de bir uyarı oluşturur. Şerefli bir adamın korkunç bir haksızlıkla karşı karşıya olduğu izlenimini edinen Basel Üniversitesi kurulu Castellano'nun yazma yasağını kaldırır. Avrupa çapında bir üniversite, göreve getirdiği bir profesörün bütün hümanist dünyanın önünde adi bir odun hırsızı, bir alçak, bir serseri olarak itham edilmesini onuruyla bağdaştıramaz. Konu artık öğreti üzerine tartışma değil, açıkça şahsi ithamlara ve alçakça itibarsızlaştırmaya varınca Castellano'nun resmen karşılık vermesine Senato tarafından müsaade edilir. 18. ayrımın sonu, sayfa 189.